Merhaba, hoş geldiniz. Murat Sarman'la birlikte pazartesi gününe yaptığımız Haftanın Notları programının bir yenisiyle karşınızdayız. Bayram sonrası ilk programımız. Murat Bey, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba Semih, teşekkürler. Hoş bulduk. İyi haftalar herkese.
Sağ olun.
Herkesin geçmiş bayramını da kutlamış olalım tekrar.
Evet, teşekkür ederiz. Biz de sizin geçmiş bayramınızı kutluyoruz. Esasında bayramın son günleri İsrail-İran arasındaki gerilimin yükselmesi endişe oldukça arttırdı. Topyekun bir savaş olup olmayacağı çok tartışıldı. Şu an biraz sakinleşse de. Ya da Merkez Bankası'nın zararıya başladık. Aynı zamanda bütçe verileri de açıklandı. Altın rekor seviyeye yakın seyrediyor. Hepsini konuşacağız tabii. Ama istiyorsanız önce Merkez Bankası'nın zararıya başlayalım. Şimdi Merkez Bankası'nın genelde kar yaptığı, çok özel dönemlerde zarar yaptığını biliyoruz. Tabii ki Merkez Bankası kar veya zarar yapma gibi bir hedefi yok zaten. Ama çok büyük bir zarar açıkladı. Bunda şüphesiz KKM etkisi oldukça fazla. Siz bu zararı nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl anlamlandırmak gerekiyor? İstiyorsanız onunla başlayalım.
Yani tabii Merkez Bankası'nın böyle bir zarar etmesine alışkın değiliz. Şuna da alışkın değiliz. İrrasyonel bir politika dönemi yaşandı. Özellikle işte Naci Abal görevden alındıktan sonra Mart 2021, Eylül 2021'de ilk faiz indirimden Mayıs 2023 seçimlerine kadar irrasyonel dediğimiz işte bilime aykırı, akıl dışı diyebiliriz. Bu Sayın Şimşek'in açıklaması, çünkü rasyonel politikalara dönüş cümlesi kullanmıştı. Ben buna çok önem veriyorum. Yani bir öncekiler irrasyoneldi demektir. Bu işte akıl dışı, bilim dışı diye. Bu politikaların sonucu, yani bu KKM niye çıktı? Çıkış noktası belli. Yani çok düşük bir faiz ortamı, enflasyonun altında, vatandaşlar, şirketler de varlıklarını korumak için, aynı zamanda risk gördüğü için dövize yöneldi. Dövizdeki o hücumu durdurmak için kur korumalı mevduat ürünü çıkartıldı ve bu sefer oraya çok ciddi bir geçiş oldu. Kurdaki artışın farkını önce hazine ödüyordu. Ondan sonra bunu Merkez Bankası'na devretti. Merkez Bankası'nın da zararı buradan geliyor. Sayın Şimşek'in biliyorsun kur korumalıdan çıkmak istiyoruz demesini ben açıkçası çok destekliyorum. Çünkü biz biliyorsun ilk yayını yaptığımızda sen bana sorduğunda sonra da birkaç yerde de kullanıldı, başka kullananlar oldu. Ben direkt canlı bomba demiştim, hatırlıyorsun. Canlı bomba şeyi kullanmıştım. Gerçekten de öyle. Yani her an patlayabilecek bir bomba. Maalesef işte Merkez Bankası'nın zararını görünce ne kadar sılı bir ürün olduğunu gördük. Ama o dönemde faiz arttıramadığımız için, çünkü rasyonel olmayan bir dönemdeydik. Bunun durdurmak için böyle bir ürün çıkartıldı. Sanırım yani amaç herhalde 2025'te tamamen bu üründen kurtulmak. Böylece Merkez Bankası'nın zararı da düşmüş olacak. Ne zaman kurtulursak kâra da geçebilir diye söyleyebilirim.
Peki bütçe, merkezi yönetim bütçesi açıklandı Mart ayında. Mart ayında bütçe açığı 209 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 3 ayında açık 500 milyar liranın açtı, o seviyeye geldi.
Yani şöyle, yıl sonu hedefinin neredeyse %20'sine ulaştı bütçe açığı. Yüksek bir bütçe açığı. Yani ilk çeyrekte 513 milyar. Şöyle baktığın zaman Semih, gelirler %68 gibi artmış. Fakat bütçe harcamaları %107'ye geçmiş. Artık seçim de bitti. Çok ciddi bir şekilde bu tabii ki hem bütçeye etkileyecek hem enflasyona etkileyecek. Kamu tasarrufu artık çok acilen gerekiyor. Anladığımız kadarıyla Mayıs'ta böyle bir program açıklanacak. Sayın Şimşek, bir istikrar ekonomik program açıklanacak. Bu hafta Sayın Şimşek, Sayın biliyorsun Fatih Karahan, Merkez Bankası Başkanımız IMF Dünya Bankası toplantılarına gidecek. Yatırımcılarla konuşacak. Şu anda seçim belirsizliği atlatmış, rasyonel politikalarda olan bir dönemdeyiz. Merkez Bankası rezerv biriktirmeye başladı. CDS'ler 300 civarında.
Şimdi Murat Bey, esasında hafta başlamadan, pazar günü, cumartesi günü herkes piyasa açısından endişeliydi. Çünkü İran'ın İsrail'e saldırması, karşılık vermeyeceği, işte ABD tarafından gelen açıklama sakinleştiren hepsini takip ettik. Bu da piyasanın bugünkü seyrini önemli ölçüde belirleyen şeylerden birisi olacaktı. Türkiye açıldı. Borsayı, dövizi ve altını size soracağım. Ama istiyorsanız altına başlayalım. Bu tip durumlarda en çok primlenen, insanların güvenli liman olarak gördüğü altında rekor seviye yakın bir seviyede görüyoruz. İstiyorsanız altına başlayalım.
Hatırlıyorsun, altını seninle yılbaşında konuşmuştuk. Bir hedef vermiştim. O hedefi hatırlıyorsun herhalde. Kaçtı?
100 müydü? 2400.
Efendim?
2400
evet, değil mi? Evet, 2400 çok hızlı geldi yani, tahminimden çok hızlı geldi. Yani 2400-2500 ama 2400'dü ilk hedef. O zaman 2000 civarındaydı. Çok hızlı geldi bu arada altın. Hani Goldman Sachs'ın yeni bir tahmini var. Bilmiyorum gördün mü? 2700 dolara revize ettiler altındaki fiyatları. Ki yani 2500-2600'lere de gideceğini düşünüyorum. Daha da yukarıya gidebilir. Burada tabii şeye bağlı. Tabii altın şöyle bir varlık. Hem korunabiliyorsun hem de yatırım yapabiliyorsun. Şimdi daha çok son dönemde daha çok korunma işgüdüsüyle bir finansal enstrüman olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii biz cumartesi yollardaydık seninle. Tabii o haber düşünce yani herkes bir panikledi. Telefonlar başladı, mesajlar ne oluyor, ne bitiyor, pazartesi ne olacak piyasalar falan diye. Tabii sonra şeyi öğrendik tabii 8 saat sürüyormuş o atılan şeylerin, dronların falan. Tabii bu işin uzmanı değildik. Değiliz. Hiçbir zaman olmayız herhalde. Yani dinledik tabii ne olduğunu falan filan. Şimdi bu daha çok bir uyarı gibi geldi bana sonradan. Tabii öyle olunca. Bir tabii dün şöyle borsalara bakınca yani olay İsrail'de oluyor. İsrail bile az da olsa artı kapatmış borsası. İşte yani Katar, Kuveyt borsaları işte binde 5, binde 6 eksi de. Yani demek ki bizim tarafta da hani bir eksi açılır. Ki şu anda yayını yaptığımız saatlerde işte %1 eksi civarındayız ki bence normal. Biliyorsun tam bayram öncesi önemli rekorlar kırılmıştı borsada. Takas avantajı da vardı orada. Önemli alımlar yapılmıştı. Muhtemelen orada biraz kredili alışlar da oldu. Onların çözümlenmesi. Yani bunu bekliyorduk. Onun için her zaman uyardığımız gibi bu tür günlerde çok alım satım yapmayın. Panik satışı yapmayın. Panik alımı yapmayın. Biraz beklemek lazım. Çünkü yeni bir bilgi. Ama şu anda gözüken hani biraz sular duruldu. Yani İsrail cephesinde, İran cephesinde ama dediğim gibi o risk şu anda devam ediyor. Ama şu anda sakinleştiğini görüyoruz.
Görüyoruz zaten. İnanılmaz bir zıplama var. İki tane büyük bir zıplama kaydetti borsa geçen hafta. Bayramdan önceki tabii. Hafta daha doğrusu. Şimdi bundan sonra ne bekliyorsunuz? Muhtemelen dediğiniz gibi İran-İsrail durumu yeni bir şey olmazsa, yeni bir işte gerilim atlayıcı bir unsur olmazsa muhtemelen sönülecek en azından piyasa açısından. Borsa bundan sonra ne bakacak? İşte Mayıs ayında Mehmet Şimşek'in açıklamasını bekleyen istikrar programına mı bakacak? Yoksa kabine değişikliğine mi bakacak? Veya global küresel gelişmeye mi bakacak? Bundan sonra neyi takip edeceğiz borsa için?
Yani şöyle, tabii bir yabancı girişi az da olsa gözükmeye başladı. Yani seçimden sonra bunu biraz görmeye başladık. Seçimden önce çıkışlar vardı. Biraz yabancı girişi görüyoruz. Hem tahvilde hem hissede. Zaten Merkez Bankası'nın çok uzun zamandır da biliyorsun ilk defa döviz alıcı olarak gözüküyor. Döviz biriktirmeye çalışıyor. Yabancılar için önemli olan kurdu biliyorsun. Yani bence bütün işi çözen, yani çözebilecek olan seçim sonrası kurdaki hareketti. Çünkü biliyorsun iki kamp vardı ya, bir taraf patlayacak edecek, biz ikinci taraftaydık. Yani hatta taksimetre lafı işte yavaş yavaş artar, biraz gece tarafisine geçer. Yavaş yavaş artmaya devam ederdi ama böyle bir patlama beklemeyen taraftaydık. Yani böyle 35-40 diyenler vardı biliyorsun. Bekleyenler vardı. Yani olmamasının sebebi şu Semih, zaten seçimden önce bu biraz satın alınmıştı biliyorsun. Şöyle bir hesap var. Bir önceki seçimden önceki 9 aya baktığında kur %7 artarken bu sefer %21 arttı. Zaten yani o kur arttı. Zaten faiz gelmiş 50-55'lere. Yüksek de bir faiz var. Alan aldı. Onun için seçim sonrası o büyük şey, o büyük talep gözükmedi. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Geçen hafta da konuşmuştuk. Sayın Cumhurbaşkanı da şey çok önemli. Seçim sonraki yaptığımız canlı yayında da onu ifade etmiştim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkon konuşması bence çok etkili oldu. Yani kurum patlamaması. Çünkü Sayın Şimşek gidecek mi? U dönüş olacak mı? İşte seçim kaybedildi, kazanıldı, ne yapılacak diye. O balkon konuşmasında ekonomiye dair bence olumlu söylemlerde bulundu. İşte program devam edecek, enflasyona mücadele şeyimiz devam edecek diye. Bu tabii ki kur cephesini rahatlattı. Yabancı yatırımcı şuna bakıyor şu anda. Yüksek bir faiz var, yüksek bir getiri var burada. Borsada potansiyel var. Hem döviz bazında ucuzuz, hem gelişmekte olan ülkelerin yani değerleme olarak neredeyse yarı yarıya işte 2024 beklenen FK işte 6'larda, işte geçmekte olan ülkelerde ortalama 12. Yani hala uygun bir borsamız var. Şunu söyleyeyim. Toplam borsamızın değeri gayri safi milli hasılanın %35-40'ı gibi. Bizim gibi ülkelere baktığın zaman bu %70-80'lerde, gelişmişlerde %100'ün üstünde olan bir sürü ülke var. Onun için bir potansiyel var. Bir de enflasyon dönemindeyiz ama çok seçici olmak lazım artık. Yani bu yüksek 50-55 faizle ciddi bir alternatif var artık borsada. Şöyle düşün, ben yabancı raporların hepsine bakmaya çalışıyorum. Mesela hisse senedi hedefler veriliyor. Sen de görüyorsundur. Dikkatini çektim diyorum. %50-60 potansiyel getiriler veriliyor. Yerli aracı kurumlarımız da bunu yapıyor. Şimdi bugün faiz baktığın zaman faizin geldiği nokta 50-55. Yani senin gerçekten öyle bir hisse senedi bulman gerekiyor ki yani faizin çok üstünde olması lazım. Onun için çok daha seçici bir dönem başlıyor bundan sonra.
Evet ki Merkez Bankası hem faiz artışı hem de diğer enstrümanlara mevduat faizini artık yukarı çektiğini de söylemek lazım. Bir ara çok düşüktü. Evet. 40'ın altındaydı. Şimdi Ege'ye varan mevduat faizleri var.
50'nin üstüne oturdu bence bundan sonra.
Peki doğrusu haftaya konuşuruz ama 25'inde de PPK var. Geçen ay 500 bas puan attırdı seçim öncesinde. Artık bir adım atacak mı yoksa artık bir durma noktasında, bekleme noktasına geçecek mi?
Şimdi tabii bu ya bugünkü yorumlara, beklentilere baktığın zaman tam bir konsensüs yok o konuda. Sen de görüyorsundur değil mi? Yani bekleyenler var, hayır artırılmayacak diyenler de var. Yani bir konsensüs yok.
Yani o da işi karıştırıyor biraz. Yani koyduğu kuram, yani bir de faiz koyduğu uyguladığı için eğer tabii koyduğu kuranırsa esasında payı var ama kuranması çok iyi değil tabii mesaj açısından. Yani o yüzden daha da zor tahmin etmek.
Şimdi koridor tabii şu anda işte 52,5-53'lerde faizi zaten koridorun üst tarafındayız. Faiz indirir mi konusu daha çok yok var ama hani indirmeden de koridoru indirebilir. Yani istese 47'ye indirebilir faiz indirmeden. O bir avantaj. Faiz arttırır mı? Şöyle bir düşüncem var. Şimdi biliyorsun Merkez Bankası döviz biriktiriyor ama karşısında TL veriyor. İşte yine bir TL likiditesi var. Enflasyon 75'lere gidecek. Ondan sonra muhtemelen tabii yıl sonu 45-50. Yani Merkez Bankası tabii enflasyon beklentileri önemli. Burada tabii enflasyon arttırıcı pakette ne olacak Mayıs'ta? Onu görmemiz gerekiyor. İşte KDV artışları, işte ek vergiler gelecek mi? Onu görmemiz gerekiyor. Yani Semih gerçekten söyleyeyim haftaya daha net olurum ama ben şu anda biliyorsun hep hani bir yön veririm yani arttıracak ya da arttırmayacak. Ben şu anda çok kararsızım. Yani koridoru da devreye soktuğu için ama şöyle söyleyeyim. Yani arttırırsa son arttırım olur ve ondan sonra da muhtemelen uzun bir süre sabit kalır. Yani uzun bir süre dedim en azından yıl sonuna kadar. Onun için bence Merkez Bankası dahi yani PPK üyeleri bence şu anda arttıralım mı arttırmayalım bence onlar da şu anda kararlı değildir diye düşünüyorum.
Bakalım net bize
çünkü daha biraz daha zaman var. Haftaya olacak değil mi
toplantı? Evet haftaya perşembe daha bir 10 gün var. Olacak. Bir de bayramdan işte, çıktık tabii.
Bayramdan çıktık 1,5 hafta var. İşte enflasyon beklentileri şu var. Enflasyon verisi zaten geldi. Onda bir şey yok ama.
Hiçbir bence önemli aslında. Efendim? Yani sonuçta savaş var yani savaş yova denmez de yani sonuçta İran'a İsrail gerilimin neye yöneleceği de önemli.
Bu arada önemli. Tabii çok doğru bir noktaya parmak bastım. Bak şöyle düşün bu savaş olayı yani bu jeopolitik belirsizlik bizi gerçekten hani şeye çıktığı zaman yani bir bu kaldı dedim. Yani zaten biz bize yeterdik zaten bizim kendi dertlerimiz derdim var. Hani bir de böyle bir şey eklendi anladın mı? Evet. Hani ne olur hani böyle bir şey olduğunda Türkiye sermaye istiyoruz sermaye gelmesini bekliyoruz. Şimdi dünyada riskler artarsa Türkiye'ye ne kadar sermaye gelir? Şimdi petrol fiyatları düşün. Hani işte 80-90 dolar, 100 doları aşarsa her 10 dolar aştığında 4-4,5 milyar dolar cari açığa negatif etkisi var. Ya yani baktığın zaman işte jeopolitik gerginlik dedin. İşte Hürmüz Boğazı'nı ticaretini etkileyecek. İşte tedarik zincirleri üzerinden maliyet artışları yaşanacak. Bunu ekstra bir enflasyon olarak da görmek lazım. Yani üst üste koyduğun zaman yani bu İsrail İran'daki yani bu jeopolitik riskler maalesef bundan etkilenen ülkelerin başında maalesef biz olabiliriz. İnşallah bu iş daha da büyümez. Yani şu bizim an dertlerimiz şu anda bize yeter. Semih başka evet dert istemiyoruz.
Evet evet şu an için öyle bir büyüme beklentisi yok en azından. Ya
dışarısı sakin kalsın. Dışarısı sakin kalsın. Biz kendi dertlerimizi çözelim. Yılın ikinci yarısında FED işte Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine başlasın. Bu arada o da şeye o biliyorsun riske girmeye başladı. Biz bayram tatilindeyken ABD'de enflasyon beklenen yüksek geldi. 3.4 bekleniyordu. 3.5 geldi aylık. İşte 1003 bekleniyorken 1004 geldi. Ben çekirdeğe baktım. Çekirdek 3.7 beklenirken 3.8 geldi. Bu arada herkesin beklediği işte bu faiz indirimleri falan filan yani sene başında 6 faiz indirimi fiyatlanırken bu 3'e indi. Şu anda 2'ye inmiş durumda neredeyse. Böyle giderse Laurent Summers'ın dediği olacak. Eski Hazine Maliye Bakanlığı. Valla hiç indirmeye edebilir diye söylemlerde bulundu. Onu da izleyeceğiz.
İzleyelim. Evet, o bizim için çok önemli. ABD'de, evet. ABD'de seçim atmosferine göre tabii o da önemli. O da bir belirleyici olacak. Diyelim ve istiyorsanız bu hafta neye takip edeceğiz? İlk gün geçti zaten, büyük ölçü açıklandı. Ama önümüzdeki 4 gün neye bakacağız? Şimdi tablo gelecek Murat Bey. Sizden kısa bir yorum rica edip teşekkürler. Evet, buyurun.
Evet, evet, bu hafta yani çok çok yani veri anlamında çok önemli bir hafta değil. İşte geçen hafta enflasyon verisini zaten söyledik ABD'de. Bence bizim taraf için piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Cuma günü açıklanacak. Bu da tabii ki Merkez Bankası için, PPK toplantısı için bir yön gösterebilir. Bu hafta onu izleyeceğiz.
Teşekkürler Murat Bey. Çok sağ olun. İyi programın da sonuna geldik.
Kendinize herkese iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. İyi günler.